Ayrım 7. Bir sirk geçiyor. Patrick Modiano, sayfa 72. Pazar günüydü. Çok geç saatte kalktık, gribe yakalanmış gibiydik. Mahallede nöbetçi bir eczane bulup aspirin almamız gerekiyordu. Hem zaten köpeği de dışarı çıkarmak zorundaydık. Grubbly çoktan ayrılmıştı. Çalışma odasında kanepe üzerine göze çarpacak biçimde bir not bırakmıştı. Sevgili Obligado, henüz uyanmadınız, bense saat 11'deki ayin için Saint-Germain-des-Prés'e gidiyorum. Babanız bu sabah telefon etti, ancak bir telefon kulübesinden aradığı için iletişim berbattı. Klaksonlarla trafik gürültüsü sesini boğuyordu. Zaten hatta kesildi, ama eminim bir daha arayacaktır. İsviçre'de yaşam onun için pek kolay olmasa gerek. Oraya gitmekten vazgeçirmeye çalışmıştım onu. İsviçre birikmiş parası olmayanlar için zor bir ülkedir. Bu akşam sizi Tomat'a mutlaka bekliyoruz. Son iki seans saat 20 ve 22.30'da. Hangisini isterseniz. Sonra gidip çorba içeriz. Davetlimiz olursunuz. Senandra de Art sokağındaki bir eczane açıktı. Aspirinleri yutmak için rıhtımdaki bir kafeye gittik. Sonra da köpeğin tasmasını çıkararak Tunel Köprüsü'ne kadar yürüdük. Hava bir önceki günkü gibi güzeldi ama biraz daha soğuktu. Şubat ayında güneşli bir gün yaşıyor gibiydik. Yakında ilkbahar olacaktı. En azından bu hayalle kendimi avutuyordum. Çünkü oturduğum dairede kalıp kalamayacağımdan emin olmadan bütün kışı Paris'te geçirme düşüncesi beni biraz kaygılandırıyordu. Gezinti sırasında kendimizi biraz daha iyi hissettik. Grand Auguste'un rıhtımındaki Lera Le Bison adlı bir otelde öğle yemeğimizi yedik. Her şeyin çok pahalı olduğunu fark edince çorba ile tatlı ısmarladık. Köpek için de biraz kıyma istedik. Öğleden sonramız 5. kattaki odada yatak üstünde tatlı bir uyuşukluk içinde, daha sonra da radyo dinleyerek geçti. Çalışma odasındaki radyoyu almıştık yanımıza. Caz müzisyenlerine ayrılmış bir yayın dinlediğimizi anımsıyorum. Birden büyü bozuldu. Bir saat sonra Ansar'ın ayarladığı randevuya gitmemiz gerekiyordu. Onu atlatsak olmaz mı diye sordum. Bir an duraksadı. Neredeyse ikna olduğunu hissediyordum. O zaman bir daha onları hiç görmememiz, arabayı da Rafe sokağına bırakmamız gerekir. Grubbly'nin unutmuş olduğu Camel paketinden bir sigara almıştı. Yaktı ve bir nefes çekti. Öksürüyordu. İlk kez sigara içtiğini görüyordum. Onlarla aramızı bozmak aptallık olur. Fikir değiştirdiği için düş kırıklığına uğramıştım. Sigarasını küllüye bastırdı. Bize söylediklerini yapacağız. Sonra da Roma'ya gidebilmemiz için Ansar'dan yüklü bir para isteyeceğim. Bunu inanmadan beni ikna etmek için söylediğini hissettim. Vergalan bahçesinin en dibindeki adanın ucu son bir güneş ışığıyla yıkanıyordu. Rıhtımdan geçenlerin sayısı gitgide azalıyor ve kitapçılar sandıklarını kapatıyorlardı. Enstitü saatinin 5'i çaldığını duydum. Köpeği en kısa zamanda yanına dönme niyetiyle evde bırakmayı kararlaştırdık. Ancak kapı kapanır kapanmaz durmaksızın havlayıp inlemeye başladı. Sonunda buluşma yerine onu da yanımızda götürmekten başka çaremiz olmadığını anladık. Boulogne ormanına vardığımızda hava hala aydınlıktı. Güneşi engelleyen çamlık koruda St. James Gölü'ne kadar yürüdük. Çocukluğumun kışlarından birinde burada paten yapıldığını görmüştüm. Islak toprak kokusu ve karanlığın çöküşü bana yeniden eski pazar akşamlarını anımsattı. Hatta ertesi gün koleje geri dönme düşüncesiyle duyduğum kaygıyı bütün yoğunluğuyla içimde yeniden uyandırdı. Kuşkusuz bugün durum farklıydı. Bu ormanda artık babamla, Şarel ya da Karve adlı arkadaşlarımla değil, Gizel'le birlikte yürüyordum. Ama havada aynı şeyler yüzüyordu, aynı kokuydu ve yine bir pazar günüydü. Gidelim dedi bana. O da kaygılı görünüyordu. Sakinleşebilmek için gözlerimi önümüzde koşan köpekten ayırmıyordum. Arabayı alsak mı diye sordum ona. Buna değmeyeceğini söyledim. Ferme sokağını yürüyerek geçiyorduk. Şimdi köpeği tasmasından tutuyordu. Şarellerin ana kapısının önünden, sonra da terk edilmiş gibi görünen Hovle Maneji'nin önünden geçtik. Şareller kuşkusuz evden ayrılmışlardı. Hiçbir yere yerleşmeyen insanlar kategorisine aittiler. Alain Şarel o akşam nerede olabilirdi? Meksika'da bir yerlerde mi? Uzaktan nal seslerini duydum. Geri döndüm. Yalnızca silüetlerini seçebildiğim iki süvari sokağın başında göründü. Acaba bunlardan biri birazdan yanına gideceğimiz adam mıydı? Yavaş yavaş bize yaklaşıyorlardı. Yarı yoldan geri dönmenin, arabayı alıp Rafe sokağındaki binanın önüne bırakmanın ve köpekle birlikte temelli ortadan yok olmanın zamanıydı hala. Kolumu sımsıkı tuttu. İş uzun sürmeyecek, dedi. Öyle mi? O tiple konuşur konuşmaz kafeden ayrılıp onları kendi hallerine bırakacağız. İki süvari sağa, küçük St. James sokağına dönmüşlerdi. Nal sesleri dindi. Kafenin önüne varmıştık. Uzakta Ferme sokağının senle kesiştiği yerde Ansar'ın arabasını fark ettim. Çamurlukların birinin üzerinde birisi oturuyordu. Jacques de Baviere mi emin değildim. Ön koltukta iki silüet vardı. İçeri girdik. Basit bir kafe beklediğim için şık bir yerle karşılaşınca şaşırdım. Mahon bir bar ve yuvarlak masalar. Biraz aşınmış deri koltuklar. Kaplamalı duvarlar. Tuğla şömine içinde ateş yakılmıştı. Girişe en yakın masaya yerleştik. Çevremizde birkaç müşteri vardı. Hiçbirine o adama benzetemedim. Köpek uslu uslu ayaklarımıza yerleşti. Hemen iki kahve istedik. Yabancıya mesajı verir vermez ayrılabilmek için hesabı da ödedim. Gizel yağmurlunun cebinden Grable'nin sigara paketini çıkarıp bir tane yaktı. Beceriksizce içine çekiyordu. Eli titriyordu. ''Korkuyor musun?'' diye sordum. ''Hiç korkmuyorum.'' Kapı açıldı ve üç kişi içeri girdi. Bir kadın ve iki adam. İçlerinden biri geniş alnı, arkaya taranmış çok koyu renkli saçlarıyla fotoğraftaki erkekti. Coşkulu bir konuşma geçiyordu aralarında. Kadın kahkahayla güldü. Şöminenin yanında dipteki bir masaya oturdular. Adam lacivert paltosunu üzerinden çıkardı. Süvari kılığını giymemişti. Gizel sigarasını küllüye bastırdı. Başı öne eğik duruyordu. Adamın bakışından kaçınmaya mı çalışıyordu? Dipteki masada adamın yüzü bize dönüktü. Diğer ikisi 30 yaşlarındaki esmer kadınla dar yüzlü, karga burunlu sarışın adam yana dönük oturuyorlardı. Kadın hayli yüksek sesle konuşuyordu. Adam vesikalık fotoğraftakinden daha genç görünüyordu. Ayağa kalktım, ellerim nemliydi. İlerliyordum, masaların önünde ayaktaydım. Konuşmayı kestiler, adama doğru eğildim. Size bir mesaj iletmekle görevlendirildim. Mesaj kimden? Sesi keskin tınılıydı, boğuk gibiydi. Yanına gelip kendisini rahatsız ettiğim için irkilmiş görünüyordu. Pierre Ansar'dan. Sokağın köşesindeki arabada sizi bekliyor. Doğrulmuş ve cümleyi hecelere elimden geldiğince iyi vurgulamaya çalışarak dile getirmiştim. Ansar mı? Yüzünden beklemediği bir yerde ve anda uyarılan birinin duyduğu sıkıntı okunuyordu. Beni hemen mi görmek istiyor? Evet. Barın girişini kuşkulu bir bakışla gözden geçiriyordu. Bana biraz izin verir misiniz dedi yanındakilere. Çabucak gidip dışarıda beni bekleyen bir arkadaşa merhaba demem gerekiyor. Diğer iki kişi beni biraz küçümser gibi süzüyorlardı. Çok genç olduğum ve bakımsız kılığım nedeniyle mi? İleride beni tanıyabileceklerini düşündüm. Gizel'in varlığını da fark etmişler miydi acaba? Adam ayağa kalkıp lacivert paltosunu üstüne geçirdi. Sarışın adama doğru dönüp, ''Bu akşam için yer ayırt, 8 kişi olacağız.'' dedi. ''Çok saçma.'' dedi kadın. ''Evimde bir yemek daveti düzenleyebilirdim.'' ''Hayır olmaz.'' Birazdan görüşmek üzere. Önlerinde dikili duruyordum. Peki neredeymiş bu araba? Dedi adam. Size göstereyim. Onun önünden çıkışa doğru ilerledim. Gizel köpekle birlikte ayakta masanın önünde bekliyordum. Varlığı adamı şaşırtmış gibiydi. Kapıyı açıp onlara yol verdim. Araba yakına gelmişti. Longchamp sokağının köşesine park etmişlerdi. Jacques de Baviere karoseri hafifçe dayanarak ayakta duruyordu. Ansar ön kapıyı açık tutarak arabadan çıktı ve koluyla bize bir işaret yaptı. Sokak iyi aydınlatılmıştı. Soğuk ve saydam havada binaların cepheleri, sokak duvarları ve araba net bir biçimde görünüyordu. Adam onlara doğru ilerledi, biz de kaldırım üzerinde hareketsiz bekledik. Bizi unutmuştu. O da Ansar'a doğru elini kaldırarak, ''Bu ne sürpriz?'' dedi. Ansar'la ikisi sokağın ortasında konuşuyorlardı. Sesleri bize mırıltı halinde ulaşıyordu. Yanlarına gidebilirdik. Birkaç adım atmamız yeterliydi. Ancak karşı karşıya gelirsek tehlikeli bir bölgeye gireceğimizi hissediyordum. Zaten Ansar'ın da Jack'ın da bizimle hiç ilgilendikleri yoktu. Aniden bizden uzaklara başka bir uzama geçmişlerdi. O sahnenin sonsuza dek donmuş olduğu bugün başka bir zamana geçtiklerini söyleyebilirim. Köpek bile tasmasından tutulmadığı halde yanımızda hareketsiz duruyordu. O da onlarla bizim aramızda görünmez bir sınır bulunduğunun farkındaydı sanki. Jack ve Bavier kapılardan birini açıp adamı içeri bindirdikten sonra yanına geçti. Ansar öne yerleşti. Direksiyondaki kişi arabadan inmemişti ve yüzünün hatlarını seçememiştim. Kapılar çarpılarak kapandı. Araba yarı dönüş yaptı ve Ferme sokağından Sen'e doğru ilerledi. Rıhtım dönemecinde yok oluncaya dek gözlerimle izledim. "Sence nereye gidiyorlar?" diye sordum Gizel'e. "Onu Rafe sokağına götürüyorlar. Ama arkadaşlarına hemen döneceğini söylemişti." Oysa onu arabaya zorla bindirmemişlerdi. Sokak ortasındaki kısa konuşmaları sırasında Ansar onu kendileriyle birlikte gelmesi için ikna etmiş olmalıydı. "Gidip diğerlerine onu beklememelerini söylemem gerekebilir," dedim. "Hayır, biz bu işe karışmamalıyız." Kesin tonu beni şaşırtmıştı ve bu konuda benden fazlasını bildiği izlenimine kapıldım. "Sence gerçekten onları uyarmamalı mıyız?" "Hayır, bizden kuşkulanırlar ve bize soru sorarlar." Kendimi masalarının önünde onlara arkadaşlarının arabayla ayrıldığını açıklarken hayal ediyordum. Soruları yumruk darbeleri gibi gitgide artarak ve ısrarlı bir biçimde birbirini izleyecekti. "Gittiğini iyice gördünüz mü? Peki kimle gitti? Bu mesajı iletme görevini size kimler verdi? Bu insanlar nerede oturuyorlar? Siz kimsiniz?" Bense kabuslarda olduğu gibi kurşun kadar ağır bacaklarımla soru yağmurundan kendimi kurtaramayacaktım. "Burada kalmamalıyız," dedim. "Arkadaşlarının orada olup olmadığını anlamak için her an dışarı çıkabilirlerdi." Ormana doğru giden Ferme sokağında ilerledik. Şörellerin eski evlerinin hizasında Ale'nin bütün bu olup bitenler hakkında ne düşüneceğini merak ettim. Kendimi rahatsız hissediyordum. Bir adam iki kişinin yanından birazdan görüşmek üzere diye ayrılmıştı. Sen'e doğru ilerleyen bir arabaya bindirmişlerdi onu. Gizel ve ben bu kayboluşun hem tanıkları hem de suç ortaklarıydık. Bütün bunlar bana başka pazar günlerini anımsatan Boulogne ormanının yakınında Nöly'deki bir sokakta olup bitmişti. Orman koruluklarında babamla ve yaşamının görkemli bir döneminden geride yalnızca mevsimine göre değiştirerek giydiği kenarı kürklü bir palto ile bir ceket kalmış olan çok ince, çok uzun boylu bir arkadaşıyla gezinirdik. O dönemlerde giysilerinin ne kadar yıpranmış olduğunu fark etmiştim. Akşamları onu Nöly'de aile pansiyonu gibi görünen bir otele kadar geçirirdik. Odasının küçük ancak oldukça rahat olduğunu söylerdi. "Ne düşünüyorsun?" Koluma girmişti. Çam koruluğunda ilerliyorduk. Koruluktan geçerek arabayı park etmiş olduğumuz yere daha çabuk ulaşabilecektik. Ama hava çok karanlıktı ve yalnızca Richard Varep bulvarı aydınlatılmıştı. O adamın görüntüsünü, gülüşünü ve hafif yaşlanmış yüzünü düşünüyordum. Ama bir süre sonra yıpranmış ceketi ve kürklü paltosuyla bir bütün oluşturduğu, içinde bir zembereğin kırılmış olduğu görülüyordu. Kimdi o? Sonraları ne yapmıştı? Biraz önce yok olan öteki adam gibi kesinlikle o da ortadan kaybolmuştu. Arabayı çalıştırdı ve Aklimasyon Caddesi'ne doğru yol almaya başladık. Binaların pencerelerindeki ışıklara bakıyordum. Madrid Caddesi'ndeki kırmızı ışıkta durmuştu. Kaşları çatıktı. O da benim gibi kendini rahatsız hissediyor olmalıydı. Ön cepheler ışıklarıyla birlikte gelip geçiyordu. Kimseyi tanımıyor olmamız üzücüydü. Bu karanlık yüzlü apartman dairelerinden birinin kapısını çalardık. Seçkin ve rahatlatıcı insanlarla birlikte yemeğe davet edilirdik. Adamın cümlesi geldi aklıma. "Bu akşam için yer ayırt. 8 kişi olacağız." Geri dönmesini boşu boşuna bekledikten sonra yine de yer ayırtmışlar mıydı acaba? Bu durumda 7 davetli bir araya gelmiş, hala 8.'yi bekliyor olmalıydılar. Ama onun yeri boş kalacaktı. Pazar akşamı açık bir lokanta. Babam ve arkadaşlarıyla birlikte Etol yakınlarında bir lokantaya giderdik. Erkenden saat 7.30'a doğru orada olurduk. Yemeğimizi bitirdiğimizde müşteriler gelmeye başlardı. Bir pazar akşamı çok şık bir müşteri grubu içeri girmiş ve 11 yaşımda olmama karşın kadınların güzelliği ve parlaklığıyla çarpılmıştım. Kadınlardan birinin gözü birden babamın arkadaşına takıldı. Yıpranmış ceketi vardı üzerinde. Adamı orada görmek onu şaşkına çevirmiş gibiydi. Ancak bir an sonra yüzü yine pürüzsüz ve vurdum duymaz ifadesine kavuştu. Arkadaşlarıyla birlikte bizimkinden uzak bir masaya geçip oturdu. Adamınsa rengi atmıştı. Babama doğru eğilip söylediği cümle belleğimde kazılı kaldı. Gel geçti biraz önce. Onu hemen tanıdım. Ama ben savaştan bu yana öylesine değiştim ki. Milo kapısına gelmiştik. Gizele bana doğru döndü. Nereye gitmek istiyorsun? Bilmem. İkimiz de perişan durumdaydık. Etraflıca bilgi edinmek için Ansar'ın kapısını mı çalmalıydık? Ancak işlerine karışmamalıydık. Bu insanları bir daha hiç görmemek ve Paris'ten çabucak ayrılmak istiyordum. Roma'ya şimdi gitmeliydik dedim. Evet ama yeterince paramız yok. De La Versano'nun bana verdiği 7.500 frank ile Ansar'ın 4.000 frankı üzerimdeydi. Bu kadarı yeterliydi. Onun üzerinde ne kadar para bulunduğunu sormaya cesaret edemiyordum. Roma'da bana düzenli bir iş vaat edildiği ve artık hiç sorunumuz olmayacağını yineledim ona. İkna etmek üzereydim. Köpeği de götürmemiz gerekecek dedi. Elbette. Bir an düşündükten sonra ekledi. En uygunu oraya bu arabayla gitmek olacak. İzin istemesek bile bizi şikayet edemezler. Sinirle güldü. Gerçekten de şikayet edemezlerdi çünkü o akşam onların suç ortağı olmuştuk ve sesimizi çıkarmayacağımıza güvenmek zorundaydılar. Bu düşünce ürpertiyordu beni. Pierre Ansar'dan size bir mesaj getirdim. Sokağın köşesindeki arabada sizi bekliyor diyen bendim. İki tanığın önünde yapmıştım bunu. Üstelik karşılığında para da almıştım. Yüzümde garip bir ifade olmalıydı ki kolunu omzuma dolayıp dudaklarını yanağıma kondurdu. ''Dert etme.'' dedi kulağıma. ''Gidip Grably'i görelim mi? Saat 9'a doğru Tomat'ta olacak.'' Tomat sözcüğünün tanısında çocuksu ve rahatlatıcı bir şeyler vardı. ''Nasıl istersen.'' Kuşkusuz Grably'den en ufak bir moral desteği ummuyordum. Babamla ortak bir noktası vardı. İkisi de herkes gibi takım elbise, kravat ve ayakkabı giyerlerdi. Fransızcayı aksansız konuşur, sigara ve kafe espresso içer, İstiridye yerlerdi. Ancak yanlarındayken kuşkuya kapılır, gerçekten var olduklarına kendinizi inandırmak için bir kumaşı ellercesine onlara dokunma gereksinimi duyardınız. Sence o bizim için bir şey yapabilir mi diye sordu. Kim bilir? Gidip onu bulmak için henüz çok erkendi. 2 saat daha beklemek gerekiyordu. Solda hemen yakında cadde üzerinde Milo Palace'ın ışıklı cephesini gördüm ve orada oynayan Kırlar Kraliçesi filmini izlememizi önerdim. Yer gösterici köpek konusunda hiçbir uyarıda bulunmadı. Kırmızı kadife koltuklara oturur oturmaz rahatsızlığım geçti. Notre Dame de Lore sokağı karanlık, kaldırımlar da bomboştu. O saatte insanlar yemeklerini bitirip erkenden yataklarına yatıyorlardı. Yarın koleje ve işe geri dönmek gerekecekti. Yukarıda Tomat'ın ışıklı tabelası ölü bir sokakta boşu boşuna parlıyordu. Pazar akşamı seansını kim izleyebilirdi? Saint Lazare garından Cherbourg'a dönen trene binmeden önce izinli bir denizci mi? Yer gösterici bize kulislerin yolunu gösterdi. Zeminin altındaydılar. Duvarları binanın eski afişleriyle süslenmiş küçük bir hole götüren merdivenlere indik. Grably localara açılan kapılardan birinin önünde ekosi takım elbise ve süet kravatıyla bekliyordu. Kaygılı görünüyordu. Ne güzel sürpriz. Geldiğiniz çok iyi oldu. Ancak silüetin çok keyifsiz olduğunu ve şu anda locada üstünü değiştirdiğini belirtti. Şimdi gelmemiz iyi olmuştu çünkü 10.30 seansı yapılmayacaktı. salona geçmemizi önerdi. Burada onunla birlikte kalmayı yeğlediğimizi söyledim. Zaten köpeğin girmesine de izin vermezlerdi. Yazık olacak. Gösteriyi izlemekte isteksiz oluşumuza açıkça alınmıştı. 7. ayrımın sonu, sayfa 85.